9. ayrım, sayfa 102. Tayfun, John Gordon Davis. Vanessa'nın bulunduğu yer büyük bir alandı. İki ana yolu, birkaç patikası ve inişli çıkışlı yolları vardı. Bu yolların arasına da teneke ve tahtadan yapılmış kulübeler sıkıştırılmıştı. Yan taraftaki çalılıkların üstüne ise blok apartmanlar dikilmişti. Vanessa dürbünüyle batakhaneye giden bir deri, bir kemik kalmış zavallı bir keşi izliyordu. Kulübelerin üstüne oturmuş yaklaşık 11 tane etrafı kollayan çocuk gördü. Bazen kadedi çıkmış keşlerden biri küçük paketler içindeki eroini büyük torbalarla, bazen de kız veya erkek çocukları bu torbaları taşıyarak batakhanelere dağıtıyorlardı. Büyük torbalar ya bir araba aracılığıyla bunlara iletiliyor ya da aşağıdaki kalabalık ana yoldan gelen bir çocuk getiriyordu. Gözcü çocuklardan birinin el salladığını gördü Vanessa. Aşağıdaki yoldan gelen bir araba kulübelerin arasından geçerek batakhanenin karşısında ani bir fren yaparak büyük bir torbayı pencereden fırlattı. Keşlerden biri torbayı yakaladı. Araba hızla yoluna devam ederken adam batakhaneye doğru yürüdü. Vanessa'nın yanındaki polis müdürünün telsizinden bir ses duyuldu. ''Acele edin, Black Hillman'ı yakalayın.'' Vanessa onlarla birlikte aşağıya doğru koşmaya başladı. Apartmanların arasından hızla geçip yandaki kestirme yola daldılar. Onlara sivil polislerle ana yoldan gelen polisler de katıldı. Gözcü çocuklarla keşler daracık sokakların arasından çalılıklara doğru kaçıyorlardı. Batakhanenin ötesinde duran bir arabadan polisler telaşla indiler, koşarak patikayı geçip batakhaneye doğru ilerlediler. İçerideki keşler kapı ve pencereleri kırarak çalıların arasına atlayıp kaçmaya çalışıyorlardı. Kapalı kapıyı polis tekmeleyerek açtı. 2 dakika sonra her şey bitmişti. Vanessa soluk soluğa kalan polislerle birlikte içeride kalmıştı. Polis müdürü adamlarının zamanlamayı hep yanlış yaptıklarından yakınıyordu. Barakanın bir köşesindeki polis fotoğrafçıları plastik torbadaki küçük paketlerin içindeki beyaz 999 eroin ya da 4 numaradan, diğer torbadaki kırmızımsı gri tozun, kırmızı tavuk ya da 3 numaranın, eroini ısıtmak için kullandıkları mumlarla teneke parçalarının ve ejderha resimleriyle süslü çubukların resimlerini çekiyorlardı. Batakhaneyi yöneten adam elleri kelepçeli, başından yaralanmış, kaşları çatık duruyordu. Keşler gözlerini boşluğa dikmişler, bekleşiyorlardı. Kirli bedenlerinin kemikleri sayılan bu çok sıska yaratıklar, çökük yüzleri, içe batık gözleri ve kirden birbirine yapışmış saçlarıyla öylece duruyorlardı. Aldıkları morfinle kendilerinden geçmişlerdi ama birkaç saat içinde karakolda bu uyuşturucu maddenin etkisi geçecek ve işte o zaman acı gerçekle yüz yüze geleceklerdi. Arabadan eroin torbasını alan keş yakalanmıştı, korkudan tir tir titriyordu ama torba görünür de yoktu. Çalıların arasından kaçmayı becerenlerden biri alıp götürmüş olmalıydı. 12 yaşlarında olan gözcü çocuklardan ikisi de yakalanmıştı. Kurye olarak çalışan küçük bir kız çocuğu onların arasındaydı. Telsizinden gelen haber üzerine polis müdürü heyecanla şunları söyledi. ''Başardık, Hillman yakalandı. Chai Wan'da arama yapıldı. Çalıntı olan taksinin şoförü hiçbir şey bilmediğini söyledi. Ama torbayı alan adamı yakaladık.'' ''Çok iyi,'' dedi Vanessa. ''Amma marifet,'' diye düşünüyordu. ''Örgütün elemanı olan bu adamın neler diyeceğini sanıyor polis. Eğer jüri heyetini adamın torbayı aldığına inandırsan bile içinde eroin olduğunu nasıl savunacaksın ki? Torba ortalıkta yokken. Ayrıca batakhanede herhangi bir torba bile bulsan bunun aynı torba olduğunu kime yutturabilirsin?'' Eğer batakhaneyi yöneten kişi örgütün elemanlarından biri ise, ki mutlaka öyledir, o hapisteyken nasıl olsa ailesine yardım edilecek ve yerine geçecek biri derhal bulunacaktır. Bu keşler içinde zaten bir şey fark etmiyor. Hapiste kalsalar bile eroin ihtiyaçları örgüt tarafından nasıl olsa karşılanacak. Vanessa polis müdürüne teşekkür ederek oradan ayrıldı. Bernard Champion'ın tuttuğu bir dedektif Vanessa'yı sürekli izliyordu. Ana yola gelince itfaiye arabalarını gördü. İtfaiyeci Jack de başlarındaydı ama Vanessa'yı fark etmedi. Batakhane ile etrafındaki çalıları yakmaya gelmişlerdi. Polisin soruşturmasını bitirmesini bekliyorlardı. Harika! Birkaç barakayı yakmak. İşte Hong Kong politikası. Ve 2 mil ötedeki Herman Choi'nin görkemli villasında yaşam sürüyordu. Ama saçmalıklar daha bitmemişti. İkinci kısım. Bernard Champion onu gelecek hafta sonu bir Portekiz sömürgesi olan Macao'daki boğa güreşlerine davet etmişti. O yazın en sıcak günlerinden biri yaşanıyordu. Güneş kalabalık dar sokaklarda koşuşan insanları bunaltıyor, Güney Çin denizinin üstünde parlıyordu. Gökyüzünde bir tek bulut bile yoktu. Gece yarısı Macao sınırına ulaştıklarında hava hala çok sıcaktı. Macao boğa güreşleri yılın olayı diye nitelendirildiğinden gümrük kapısı çok kalabalıktı. Bernard Champion her zaman en güzeli sunmak telaşı ve merakıyla Vanessa'nın kamerasını şampanya ve çiçeklerle donatmış, Macao'da Estoril Oteli'nde en iyi adayla boğa güreşleri için en iyi yeri ayırtmıştı. Her şey aşırı düzenliydi. Bitişik kameralar, bitişik otel odaları, Vanessa'nın onun hakkında fırsatçı diye düşünmesine imkan bırakmıyordu. Feribot ağır ağır uzaklaşırken güvertede yıldızların pırıl pırıl oynaştığı olağanüstü güzellikteki limanı seyrediyorlardı. Bernie Champion sinirli ve huzursuzdu. Yeni beyaz takım elbisesi içinde elindeki şampanya kadehiyle manzarayı seyrediyordu. Tek istediği bir an önce rahatlayabilmesiydi. Umutsuzca bu hafta sonunu hiç kimse tarafından bozulmadan onunla baş başa geçirmeyi diledi. Vanessa'yı aşağıdaki bara götürmeyi düşünmesine karşın dili tutulmuş bir aptal gibi orada kala kalmıştı.
''Ne güzel değil mi?'' dedi Vanessa.
''Ah evet, çok güzel.'' Adamın sakinleşmesi için Tanrı'ya yakardı genç kadın. Kendisi için yaptığı masraflara üzülüyordu. Geceyi barda diğerleri gibi geçirmeyi isterdi. Ama yan yana birinci sınıf kameralarda gecelemek olacak iş değildi. Davetini kabul ettiğine göre yaptığı bunca masraflara karşılık onunla yatmayı bile aklından geçirdi. Her şeye karşın nazik ve tatlı bir insandı Bernard Champion. Fakat McAdam'ın Bernard hakkında söylediklerini anımsayınca vazgeçti. Keşke herkes kendi parasıyla yola çıksaydı. O zaman bu adamı incitmek diye bir şey söz konusu olmayacaktı. Gökkuşağını neon ışıkları altındaki denizi ve yük gemilerini seyrettiler bir süre. Champion göz ucuyla boynuna, omuzlarına, göğüslerine ve vücudunun her kıvrımına büyük bir arzuyla bakıyordu. Birden hissettiği bir yüreklilikle beceriksiz bir tavırla kollarını kızın beline doladı. Vanessa bir süre bekledikten sonra sıcak gülümsemesiyle ona döndü. ''New York Times'ın size bir içki ısmarlamasına ne dersiniz komiserim?'' Champion'ın korktuğu başına geldi. Bar tanıdıklarıyla doluydu. İlk önce McAdam'ı gördü. Onun yanında Kaptan Neil O'Brien, Harry Howard ve Mervyn Katz vardı. Vanessa çok şaşırmıştı. Wong'la yaptığı görüşmeden bu yana McAdam'ı ilk kez görüyordu. Vanessa'nın nazik yemek davetini çok meşgul olduğu için, gerçeğin böyle olmasını içtenlikle diledi, kabul edememişti. Ve şimdi bütün hafta sonunu boşa harcamak için oradaydı.
Merhabalar.
McAdam'ın yanından geçerken çekici gülümsemesiyle ona baktı. Ama Champion üzgün bir iç çekişle kalabalığın arasında ona yer açmaya çalışıyordu. Merhaba Champ. Merhaba Vanessa.
İyi görünüyorsun Jacob.
Güneş yanığı yüzü ve kaybettiği kilolarla gerçekten de iyi görünüyordu. ''Sen de iyi görünüyorsun Vanessa.'' Champion'a dönerek yeni beyaz elbisesine anlamlı anlamlı baktı McAdam. ''Çok para kazanıyor olmalısın.'' diye gülümsedi.
McAdam kendini iyi hissetmesine karşın oldukça da yorgundu. O hafta sonu çalışmayı düşünmüştü ama güneş batımıyla birlikte ani bir kararla malasını bıraktı ve tatile çıkacağını açıkladı. Wong'a $50 harçlık bırakıp arabasına atladığı gibi evine gitti. Çantasını kapıp dokların bulunduğu yere giderek feribot için bilet aldı. Boğa güreşlerini seyretmek niyetinde değildi. Etrafındaki insanlarla İngilizce konuşup hiç olmasa kısa bir süre için beton yelkenlisini unutmak istiyordu. Macao'da yer ayırtmamıştı. Nerede olursa olsun yatıp uyuyabilirdi, buna da hiç aldırmıyordu. Fakat Vanessa Williams'ın da varlığını iyice hissetmeye başlamıştı. Ama hiçbir şekilde Champion'ın çizdiği sınırları aşmak niyetinde değildi. Champion Vanessa'yı Kaptan Neil O'Brien'la tanıştırıyordu. Çin kıyılarından İnci Nehri'ne giden eski feribotu kullanırdı kaptan. Ona şimdi hayaletli gemi diyorlar ha kaptan. Champion sinirli bir şekilde gülmeye başladı. ''Evet, hayaletler hala gemide'' dedi kaptan kesin bir ifadeyle. MacAdam zavallı Champ diye düşündü. Vanessa'ya aşık olduğundan beri çok değişmişti. Çabuk karar veren, zeki, gümbür gümbür gülen o eski Champ şimdi nerelerdeydi? ''Neden hayaletli gemi?'' diye sordu Vanessa. Kaptan O'Brien bar iskemlesinde dönerek 40 yılda tam 4 kez battı. Bir süre sonra mürettebat bulamaz olmuştuk.
En sonuncusu ne zamandı?
52'de korsanlar bomba attılar ve gemi bir taş gibi denizin dibine boyladı hanımefendi.
Korsanlar bu işi yaparken siz neredeydiniz?
Tuvalette oturuyordum. Yediğim bir yiyeceğin bu gürültüye neden olduğunu sanmıştım.
Hepsi kahkahayla gülmeye başladı.
Kaptanın görmüş geçirmiş, yaşlı, soylu yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. O'Brien insanlarla birlikte olmaktan çok hoşlanırdı.
Diğerleri nasıl oldu?
Komünist devriminde savaş gemisi olarak görev yaptı. 1. 48'deki Mary Typhoon'unda 2. Hong Kong limanında rüzgar bütün hızıyla esiyordu. Tanrı'nın cezası dalgalar her yeri kaplamıştı. Yine bir taş gibi battı. Sonra da korsanlar.
Vanessa konuya iyice kaptırmıştı kendini. Ölü sayısı çok muydu?
Yaşlı mavi gözleriyle O'Brien ona baktı. Konuşmayı sürdürmek istemiyordu. Eh, epey, kadehine bakarak çığlıkları dedi. Sıcak Çin gecesine sanki uzaklardan gelen çığlıkları duyuyor gibiydi. Harry Hoover çok çalıştı ve bir an önce de bu yorgunluğundan kurtulmak istediğinden her zamanki gibi yine kendini içkiye vermişti. Harry bu hafta sonunu karısından ayrı geçirecekti. Bayan Isabel Howard boğa güreşlerinden hoşlanmazdı. Ama eğer kocasını sevseydi yılda bir kez bu fedakarlığa katlanır, onunla birlikte olurdu değil mi? Hayır, katlanmazdı. Buna ses çıkarmıyordu Harry Howard. Çünkü o da boğa güreşlerinden hiç hoşlanmazdı. Oraya sadece sarhoş olmak, genel eve gitmek, sonra da karısını boşamak için gidiyordu. Harry Howard striptiz yapan, diğer adı Vicky Forbes olan Sherry Fontaine'le yatacaktı. MacAdam Harry Howard'la şanslı adam yaratma şirketi hakkında konuşmak üzere ona doğru ilerlerken Vanessa'nın da Harry'e doğru yaklaştığını gördü. Tanrım diye düşündü, bu kadın çalışmaya ne zaman ara verecek? Vanessa'nın Herman Choi hakkında bilgi topladığından emindi. Kadının vücuduna baktı, sonra başka taraflara bakmaya zorladı kendine. Champion yanına gelerek gülümsemeye çalıştı. Dairelerinin satışı nasıl gidiyor? MacAdam bunu düşünmek bile istemiyordu. Şimdilik umut yok. Çok büyükmüş, öyle diyorlar. Üst katı eski haline çevirmem gerekecek galiba. Evet. Champion çaktırmadan Vanessa'ya baktı. Tanrı aşkına. MacAdam elini eski arkadaşının omzuna koydu. Onu herhalde Harry Howard'dan kıskanmıyorsun değil mi? Hayır diye mırıldandı komiser. Sadece bunun bütün hafta sonu sürmesini istemiyorum. Yapacak çok işi var. Evet dedi MacAdam anlamlı bir tavırla, zaten yakında da ülkesine dönüyor. Champion içkisinden büyükçe bir yudum içti, kim bilir. Oh tanrım diye düşündü MacAdam. Macao'yu gezdir ve onu bizlerin gidebileceği yerlerden uzak tutmaya çalış. Evet dedi Champion, mülteciler hakkında bilgi toplamak istiyor. İyi ya işte, buna göre ayarla her şeyi.
Gemi yıldızların altında Güney Çin denizinden geçiyordu. Bardan konuşmalar, müzik sesleri yükseliyordu. Sigara dumanı ortalığı kaplamıştı. Kraliyet gözlem evinden Mervin Katz, kız arkadaşı olan Panem hosteslerinden Veronica ile gelmişti. İtfaiyeci Jack Monica ile beraberdi. McAdam, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'ne bağlı meteoroloji bölümünden yakışıklı pilot Kurt Marlow'un onlara doğru geldiğini gördü. Onun kendini beğenmiş haline tahammül edemeyen McAdam'ın canı sıkıldı. Kurt Marlow, Vanessa'nın arkasından kollarıyla belini sararak onu iyice kendine çekti. Gülümsürdü, "Merhaba sevgilim." "Oh merhaba Kurt, demek döndün." Vanessa'nın gülümsemesine Champion'ın içi burkuldu. "Selam," dedi Marlow. McAdam bara sırtını dayadı. "Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?" diye sordu Mervin Katz'a. Marlow'u görmezliğe gelmeye çalışıyordu. "Ne zaman yıkanabileceğiz?"
"Kendin için konuş," dedi Marlow gülümseyerek.
"Herhangi bir tayfun görünür de yok şimdilik," diye açıkladı Katz. Kurt Marlow, 1500 mil uzakta Filipinler'den gelen Rose tayfunu var dedi. "Bu sabah içinden uçtum, berbattı."
Vanessa atıldı. "Bir ara kraliyet gözlem evini görmek isterim beyler."
"Sadece anarşinin kaynağını araştırdığını sanıyordum," dedi Katz. "Bu işin dışında nasıl para kazanılacağını bana öğretirsen hayat boyu ortağım olursun."
Kurt Marlow'un dışında hepsi güldü. "Ne zaman istersen seni tayfunun içinden uçururum," dedi Vanessa'ya. "Hey, milyonlarca teşekkür," dedi Vanessa hayranlıkla McAdam'a gülümsedi.
O sırada bataryalar çalmaya başladı. Bir yandan ışıklar yanıp sönüyordu. Ve diğer adı Vicky Forbes olan Sherry Fontaine ortadaki dans pistine fırladı. Dolgun bacakları, iç bayıltıcı gülümsemesi, olağanüstü büyüklükteki göğüsleri ve küçük bir çocuğunkini andıran gözleriyle dans etmeye başladı. Orkestra Buttons and Bows adlı parçayı çalıyordu. Sherry gözlerini devirerek şarkıyı mırıldanırken bir yandan da soyunuyordu. Kurt Marlow Vanessa ile dans ediyordu. Vanessa Marlow'un kollarında geriye doğru yaslanarak konuşmayı denedi ama o bunu anlamazlığa geldi. Genç kadını kendine iyice çekmiş, burnunu onun alnına ve yanaklarına sürtüyordu. Genç adamın sertliğini hissetti. Bu da Vanessa'nın çok canını sıktı. Kurt Marlow böylece onu baştan çıkaracağını sanıyordu. Amerikalı kadınlar yurdundaki kızların hemen hepsi Kurt Marlow için çıldırırdı ve o güne dek gördüğü en yakışıklı erkek olmasına karşın Vanessa'ya bir şey ifade etmiyordu. Aslında onu oldukça da sinirlendiriyordu. Çünkü vaktinden önce kırlaşmış saçlarının çevrelediği bu yakışıklı yüzün ve baştan çıkarıcı gülümsemesinin altında çıkarcı, kalın kafalı, ukala ve düzenbaz bir adam yatıyordu. Champion her şey sanki son derece doğalmışçasına etrafına bakınıyordu. Dudaklarına takılı kalan yapmacık gülümsemesinin dışında artık kendinden verecek pek bir şeyi kalmamıştı. McAdam ona acıyarak baktı. Bu hafta sonu zavallı adam için işkenceyle dolu geçecekti. Champion'ın bu ıstıraba bir an önce son vermesini yürekten diledi. Ama her şeyden çok da uyumak istiyordu.
"Bir sıra bulup uzanayım," dedi. "Ayrı kameralarımız var. Git benimkinde yat," dedi Champion.
McAdam bu teklifi reddetmek üzereyken umutsuzca ekledi. "Böylece bana bir iyilik yapmış olursun."
McAdam anlamazlıktan geldi. Müzik durmuştu. Marlow'a baktı. Vanessa'yı bir sonraki dans için pistte tutmaya çalışıyordu.
"Çok naziksin Champ."
Marlow Vanessa'nın kulağına bir şeyler fısıldayarak tuvalete doğru gitti.
"Şimdi dönerim," dedi McAdam.
Kurt Marlow'un güvertenin arkasındaki tuvalette saçlarını tararken buldu. Kapıya yaslanarak sakin bir ifadeyle "Lütfen Marlow, bize bir iyilik yap ve bu kadının peşini bırak," dedi. Bir an duraklayan Kurt tekrar saçını taramaya devam ederek ona döndü.
"Asıl sen bana bir iyilik yap Jake, her işe burnunu sokma. Eğlencemi bozmaktan da vazgeç. Sen sıranı savdın, şimdi sıra benim."
McAdam kendinden utandı ve neden öyle davrandığını bir türlü anlayamadı ama öne doğru atılarak Marlow'u ensesinden yakaladı. Kurt dengesini kaybederek sendeledi, tuvalet kapısını açarak onu dışarı itti. Serseme dönen Kurt güvertenin kenarına tutunmaya çalıştı. McAdam onu bir süre tekmeledikten sonra sert bir hareketle güvertenin parmaklarına itti. Olayı hiç kimse görmedi. McAdam yakasını memnun bir ifadeyle düzeltip geri dönerek bara girdi.
Herkese iyi geceler diledikten sonra Champion'a kamerasının nerede olduğunu sordu. Soyunmadan yatağa uzanmıştı. Champion da bir yandan kendi eşyalarını yan kameraya taşıyordu. Geri döndüğünde iyi geceler arkadaşım dedi. McAdam kapalı gözleriyle uykuyla mücadele ediyordu. Teşekkür ederim Champ, sana yardım edeceğim.
Gerek yok.
McAdam gözleri kapalı gülümsedi. Champ, evet, 200 bin dolara ihtiyacım olacak sanıyorum. Champion çekingen bir ifadeyle tabii dedi, ne zaman istersen. Daha önce de söylemiştim. Şanslı adam şirketi. Harry Howard onların kar getireceğinden emin. Bana hisse senetlerini getirecek. Onlar hakkında bir şey biliyor musun?
Öyle olduğunu ben de duydum.
Çok şanslısın ama birkaç haftadan önce satışa başlamayacaklar. McAdam gözlerini açmadan teşekkürler Champ. O kadar bekleyebilirim. Dairemi alacak biri çıkarsa sana haber veririm dedi.
Oldu dedi Champion.
McAdam'ın bundan sonra hatırladığı Champion'ın onu sarsarak uyandırması oldu. Diş macunu ve tıraş losyonu kokan Champion, Macao'ya geldiklerini ve aynı taksiyle kente gitmek isteyip istemediğini soruyordu. McAdam başını evet anlamında salladı, gözlerini açmamıştı. Otelde iki oda ayırtmıştım, istersen benimkinde kalabilirsin. McAdam başını salladı. Daha sonra Çinli kamaratın sarsılmasıyla uyandı yine. Adam geminin az sonra Hong Kong'a hareket edeceğini anlatmaya çalışıyordu. McAdam gözlerini açmadan Hong Kong'a dönüş kaç para diye sordu.
40 dolar daha ödemeniz gerekiyor dedi Cameron.
Gözlerini açmadan elini cebine daldırdı, parayı uzattı. Boğa güreşlerini seyretmeyi hiç istememişti. Tek istediği uzun bir süre uyumaktı. Champion'ın otel odasında kalıp hafta sonunu onlarla paylaşmayı ise hiç istemiyordu. 9. ayrımın sonu. Sayfa 113.